Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çakır birlikte hazırladı programı. Sesimizi sizlere Recep Özden ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikteyiz. Hayatın Sesleri'ne ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Hayatın Sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındayız. Hayatın Sesleri'nde bugün hangi konuklarımız var ve hangi konuları ele alacağız hemen programın başında hatırlatalım istiyoruz. Biraz sonra stüdyomuzda Eğitim Dairesi Başkanı Adnan Arıkanlı bizlerle birlikte olacak. TRT Eğitim Dairesi Başkanı. Kamu hizmetini her zaman ön planda tutmuştur TRT. Verdiği hizmetin daha kaliteli olması için de eğitime son derece önem veriyor. Kurumun en yoğun çalışan dairelerinden biri Eğitim Dairesi. Eğitim Dairesi'nin çalışmalarını, ele aldığı öncelikleri, öncelikli konuları ve hedeflerini konuşacağız. Daha sonra telefon hattımızda Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Canan Fetvacı bizlerle birlikte olacak. Bildiğiniz gibi Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişim var. Bu girişim sonucunda kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan edildi. Konferansın amacını konuşacağız. Neler konuşuldu, nelere imza atıldı? Telefon hattımızdaki konuğumuzla değerlendirmesini yapacağız. Beyin ve zihin köşemizde ise stres nasıl ve neden oluşuyor? Beynimiz ve stresi konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Beyin Bilimsel Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sinan Canan'la bunu değerlendirmiş olacağız.
Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma. Kollarını bana sarma. Kalamam oralarda. Sen de gül eğlen, öyle acıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta, anlık bir buluşma. La la la la, ben de böyle. Geçmişe gitmem küsüm gözyaşlarıyla. Daha güçlüyüm ben hatalarımla. Beni kendi yoluna çağırma, benim yolum başka. Gittiğim yer başka, yokuşlarım başka. hiç kalbini oralara koyma. Kollarını bana sarma, kalamam oralarda.
Stüdyomuzda TRT Eğitim Dairesi Başkanı Adnan Arıkanlı ile birlikteyiz. Sayın Arıkanlı, hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, ne güzel Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Mutlu ettiniz bizi.
Ben de çok mutlu oldum.
Şimdi efendim, kamu hizmetini her zaman için TRT ön planda tutmuştur. Buna da çok dikkat ediyor. Ama bir de TRT'nin eğitim dairesi var ve eğitimlere de çok önem veren bir dairemiz. Şimdi kurumun en yoğun çalışan dairelerinden biri olan eğitim dairesini bize anlatmak isterseniz nasıl başlarsınız?
Tabii ki, teşekkür ederim. En yoğun çalışan derken bu bir iltifat tabii ki. Biz asli işimiz olan radyo ve televizyon yayıncılığı alanında çalışan, üreten, yayın yapan personelin eğitimi. Yani bir anlamda bir destek ünitesi. Ama TRT için eğitim vazgeçilmez bir şey. Aslında belki temelden başlarsak, TRT'nin misyonunda eğitim var.
Evet.
Hani biz bir kamu yayıncısıyız. Kamu yayıncısının misyonunu genel olarak tanımladığımızda, işte eğitme, eğlendirme, bilgilendirme. Bu misyonumuzu zaten kamu yayıncısı olarak uzun yıllar sürdürdük.
Hatta, yayıncılıkta özellikle,
evet, tabii ki yayıncılıkta. Hatta bunu şu şekilde tanımlayanlar da vardır. Yani TRT henüz açık öğretim fakültesi yok iken, açık öğretim liseleri yok iken bir anlamda açık öğretim lisesi olmuştur toplum için, bireyler için. Bir anlamda açık öğretim üniversitesi olmuştur. Bu hem dış yayınlar vasıtasıyla hem de Türkiye radyoları vasıtasıyla üretilen bir misyon, bir hizmet idi bizim için.
Evet. Yani önce mesela radyoyla başlayan bir hizmet.
Kesinlikle.
Önce radyo vardı.
Tabii tabii.
Sonra bu televizyonla.
Kesinlikle. Örneğin bir hani Günaydın Türkiye programından evet, bu örneğe yaklaşabiliriz. Bu sözümüzü açıklayabiliriz. Belki Türkiye'nin her ilçesinde, her beldesinde işte ziraat mühendisi, ziraat birimi yok iken radyolar vasıtasıyla biz o mühendislerin ulaştırması gereken, ulaştırmak istediği bilgileri, ama orada olmadığı evet, için ulaştıramadığı bilgiyi yine uzmanlar vasıtasıyla vatandaşa iletiyorduk.
Çiftçilerimize.
Evet, yani eğitim aslında bizim misyonumuz da var.
Misyon, evet, gerçekten.
Halka yönelik misyonumuz da var. TRT'ye geldiğimizde TRT'de de eğitim birimi, eğitim dairesi çok eskiden beri var. Yani 40 yıllık kuruluşundan beri neredeyse eğitim dairesi var. Niye var? Yani başlangıcından itibaren eğitimin önemini kavramış bir kurum olmaktan kaynaklanıyor bu. Bir kere hizmetimiz çok çeşitli, değişken, çok güncellenen, güncellenmesi gereken alanları barındırıyor.
Evet.
Dolayısıyla bu misyonu sürdürmek durumundayız. Sürdürüyoruz. Nasıl sürdürüyoruz? Temel olarak bizim daire olarak yaptıklarımıza baktığımızda kurumun tüm eğitim planlarını, yıllık olarak eğitim planlarını, öngörülebilenleri birimlerle paylaşıp, paslaşıp, onların önerilerini alıp hazır hale getiriyoruz, taslak haline getiriyoruz. Bunu yönetim kademelerinin onayından sonra uygulamaya başlıyoruz. Bunlar hangi başlıklarda toplanıyor? Bir kere temel olarak yetiştirme eğitimi.
Evet.
Yani kurumda çalışmak üzere
kuruma alınan
personelin evet, yetiştirilmesi. En temeli bu. Hangi alanda yetiştiriyoruz? Tabii ki öncelikle kurum radyo ve televizyon yayıncılığı sadece hani o işin iş akış süreçlerini öğrenmekten ibaret değil. Sizler çok çeşitli eğitim kademelerinden geçtiniz. Evet. Bizler de öyle. Sadece iş akışlarını değil, Türkiye'yi tanımak durumundayız. Dünyayı tanımak durumundayız. Hukuk belki bilmek zorundayız. Sağlık bilmek zorundayız. Bu anlamda genel olarak...
Yayıncılığı bilmek. Evet. Yani yayıncılığın kurallarını, evet. Aynen, nasıl tabii olması ki gerektiğini.
Tabii ki, tabii, evet, ki. Bir de şimdi yeni yönetmelik gereği yaklaşık 10 yıldır falan uygulanan yöntem, memurlar kamuya alındıktan sonra adaylık sürecinde eğitime tabi tutuluyorlar, biliyorsunuz. Evet. Buna yetiştirme eğitimi, hazırlık eğitimi diyoruz. Biz de kurumumuza gelen her kademedeki personeli, İdari personel, yayıncı personel, teknik personel, hepsini adaylık sürecinde genel derslerin yanında, genel konuların yanında yayıncılık alanındaki çalışacakları özel alanlardaki eğitimlere tabi tutuyoruz. Yaklaşık bunlar 3 ay, 2 ay ile 3 ay arasında değişen eğitimler, bunları yapıyoruz.
Evet. Ve tabii ki eğiticiler de kurum içerisinden değil mi? Bu işte hani tecrübe sahibi olmuş
insanlardan
seçiliyor.
Elbette, tabii ki belli alanlarda zaten kurum içi eğiticiler dışında başka bir yere başvurma ihtiyacımız yok. Çünkü biz belli alanlarda öncüyüz. Örneğin Türkçenin kullanımı. Evet. Bu anlamda bir referans kurumuz. Referans kurum olmamızın sebebi referans personele sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu bizim için bir gurur kaynağı. Hatta bunu yani zaman zaman yaşıyoruz. Başka kurumlarda bu konularda, söyleniş konusunda, yazım konusunda herhangi bir tereddüt hasıl olduğunda, bakalım TRT ne diyor?
Değil mi? Bu hala devam,
evet,
eden bir...
Bu misyonu sürdürmek bizim için bir sorumluluk. Türkçe adına bir sorumluluk, kurumumuz adına bir sorumluluk. Bu misyonu sürdürme gayreti içindeyiz.
Aslında genel yayın yönetmeliğinde vardır değil mi?
Tabii.
Türkçenin doğru, düzgün,
tabii
ve
ki,
etkili kullanılması,
tabii ki,
gerekir.
Tabii ki.
TRT'de,
tabii ki. Bizim için temel kurallardan biri. Temel kurallardan birisidir.
Sadece içeride eğitim olmuyor eğitim dairesinin, değil mi? Diğer kurumlara da vermiş olduğu eğitimler,
tabii
var.
Ki.
Yurt dışı,
tabii,
eğitimleri,
tabii, tabii,
var.
Tabii. Hani bir de kendi kurumumuz personeline yönelik olarak yaptığımız eğitimlerden söz edeyim. Sonrasında da onları anlatayım. Örneğin yetiştirmenin dışında bir de geliştirme eğitimi var. Geliştirme eğitimi dediğimiz ne? Biz bir yayın kurumuyuz ama aynı zamanda bir teknoloji kurumuyuz. Teknolojiyi esasen her alanda kullanan ama belli alanlarda da üreten bir kurumuz. Artık teknoloji çok sık değişiyor. Yani insanlar için örnek vermek gerekirse, nasıl ellerindeki telefon ya da bir başka bilgisayar
çok sürekli değişen,
2 yıl sonra artık eskimiş oluyor. Yeni bir teknoloji ortaya çıkıyor. Bu bizim için de böyle. Yani mikrofon değişiyor, kamera değişiyor, reji masası değişiyor, jingle ürettiğimiz programlar, yazılımlar değişiyor. Bütün bu değişimleri, teknik değişimleri teknik personelimize yenisini aktarmak, o konularda gelişimini sağlamak. Dolayısıyla eğitimlerimizin, kurum içi eğitimlerimizin önemli bir bölümünü de teknoloji eğitimleri oluşturuyor. Tabii ki sadece kurum içi değil, biz kurum dışına da özellikle referans olduğumuz alanlarda, örneğin Türkçe konusunda eğitim veriyoruz. Bu eğitimi Türkiye'nin çok önemli kurumları bizden talep ediyorlar. Örneğin Adalet Bakanlığı, savcı, hakim adayları için bizden bu eğitimi talep ediyor. İçişleri Bakanlığı, kaymakam adayları için bizden bu eğitimi talep ediyor. Başka kurumlarda bu eğitimleri talep ediyorlar. Dolayısıyla kurum dışına da bu konularda eğitimler veriyoruz. Hatta bunu biraz daha genişletmek amacıyla talebi değil, talep üzerine gerçekleştirmek değil de biz kendimiz bir arz oluşturmak, bu arzın içinden kullanıcılara, talep edenlere seçenek sunmak amacıyla bir çalışma içindeyiz. 2015 yılında bu amaçla kurum eğitim dairesi bünyesinde TRT Akademi,
evet,
kurdu. TRT Akademi'nin misyonu, amacı bir anlamda bu. Yani kurum dışı.
Bu yurt dışı da.
Tabii ki yurt dışı dahil, da evet. Dahil. Yurt dışına da eğitimler veriyoruz. Örneğin 2015 yılında biz kurum olarak yurt dışından 421 kişiye eğitim verdik. Evet. Bu bazen iki kişi bizden talep ediliyor, geliyor dış yayınlarda ya da başka bir birimimizde onları bir ay süreyle eğitim katkısı sunuyoruz. Evet. Sonra da uğurluyoruz, gönderiyoruz ya da bizim planladığımız, talep üzerine değil de bizim planladığımız ve bu planlamaya davet ettiğimiz yurt dışı yayın kuruluşlarından, özellikle de Türk coğrafyasından, Balkanlardan, Afrika'dan, bu ülkelerden yayıncıları davet ediyoruz. Onların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğumuz bir programla 8-10 gün süreli bir eğitim programını onlar için uyguluyoruz. Bütün bunları topladığımızda 2015 yılında biz işte 421 yayıncıya, yurt dışı yayıncıya eğitim vermişiz. 2016 yılında da bu yılda şu ana kadar 124 olarak gerçekleşmiş ama bu yıl sonuna kadar daha artacak. Artık. Örneğin Kasım ayında yine yaklaşık 40 ülkeden 150 yayıncının katılacağı uluslararası medya eğitim programımız var. Bu programın hemen akabinde Aralık ayında da yine uluslararası bir programımız var. Bizim için yine misyonumuz içerisinde çok önemli bir unsur olan çocuk. TRT Çocuk kanalımızla birlikte medya ve çocuk konusunu esas alan, aslında özel olarak da çocuğun algısına dokun, dokunma ironik başlığıyla, evet. Özel başlığıyla oluşturduğumuz bir uluslararası konferansı gerçekleştireceğiz. Burada uluslararası kuruluşlardan katılımcılar olacak, onlar sunumlar yapacaklar ve katılımcılar da sektörün ilgilileri ve tabii ki bizim kendi personelimiz olacak.
Evet, uluslararası medya yayıncılığında ilk yapıldığında ben de katılmıştım orada. Gerçekten de çok büyük ilgi var. Yapılan çalışmalara dışarıdan gelen yayıncılar TRT'nin yapmış olduğu yayınlara, eğitimlere katılıp inanılmaz bilgi sahibi olduklarını söylemişlerdi.
Evet, bu bir eğitimin yanında aynı zamanda bir iletişim. Evet. Yani uluslararası yayın kuruluşlarıyla kurumumuzun iletişimini, işbirliğini güçlendirmek, belki de yine kendi misyonumuzu tanıtmak ve tabii ki ülkemizi de tanıtmak. Bu amaçları da birlikte o programlarla gerçekleştirmiş oluyoruz.
Evet. Peki eğitim dairesinin BBC gibi ona benzer yabancı kaynaklı yayın kuruluşlarından eğitici talebi var mıydı, oldu mu?
Elbette geçmişte çok daha fazla oldu. Bugün artık bunu çok özel konularda talep ediyoruz. Bugün bizim hem kurum içi hem yurt içi eğitici portföyümüz bu alanda hem akademik düzeyde hem sektörün içinde olan insanlar düzeyinde gelişmiş bir potansiyelimiz var. Yani eskiden olduğu gibi bizim kuruluş yıllarımızda, gelişme yıllarımızda olduğu gibi çok fazla bu konuda talep etmiyoruz. Yani özel olarak bir eğitim programı değil de belki çok özel spesifik konularda davetlerde bulunuyoruz. Onların tecrübelerini paylaşıyoruz. Tecrübe paylaşımı biçiminde davetler oluyor. Onları çağırıyoruz ama bir eğitim programı için artık buna ihtiyacımız kalmadığını düşünüyoruz. Kendi iç dinamiklerimizle bunu halledebiliyoruz.
Halledebiliyoruz diyorsunuz. Ve tabii ki TRT Akademi'nin de çıkarttığı bir dergi var. O evet, dergi de değil mi? Önemli. Belki bundan da kısaca söz edebiliriz.
Elbette. TRT Akademi olarak TRT Akademi bünyesinde şu anda az önce söylediğim gibi hani bizden talepleri karşılamak yerine bir arz oluşturmak ve seçenekler sunmak amacıyla yaptığımız çalışmalardan birisi de Mesleki Yeterlilik Kurumu'yla birlikte çalışıyoruz. Türk Akreditasyon Kurumu'yla çalışıyoruz. TRT Akademi'yi belli başlık konularda bizim rejisörlük, yapımcılık, yönetmenlik, prodüktörlük gibi belli mesleklerde mesleki yeterlilik kurumuyla meslek tanımlarını gerçekleştirip o tanımların içinde hangi eğitimlerin verilmesi gerektiği, sadece yayıncılık değil artık bugün mevzuat gereği her yayıncının da örneğin iş güvenliği eğitimi alması gerekiyor. Evet. İş sağlığı eğitimi evet. alması gerekiyor. Bunları da barındıran meslek tanımlarını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da Türk Akreditasyon Kurumu ile yapacağımız çalışmalarda burayı akredite olmuş bir sınav merkezi haline getirmek, vereceğimiz sertifikaların sadece bir katılım belgesi düzeyinde kalmayıp ulusal, öncelikle ulusal sonra da uluslararası geçerliliği olan bir sertifika olarak akredite olmasını sağlamak amacımız. Eğitim verdiğimiz kişilere verdiğimiz belge sonuçta bunu ifade eder hale gelecek. Dediğiniz gibi TRT Akademi adıyla bir dergi çıkarıyoruz. Ondan önce de sizin de bildiğiniz gibi pek çok hem kurum içi personelimizin yararlanması hem de kurum dışı meslekle ilgili ya da meslek çalışanlarının yararlanması amacıyla çıkardığımız yayınlar var. Yani spikerlik ve diksiyon, medya terimleri sözlüğü bunun gibi. Son olarak 2016 yılında iki sayı çıkardık. Şu anda üçüncü sayıyı çıkarma hazırlıklarındayız. TRT Akademi. TRT Akademi'deki amacımız... TRT Akademi hakemli bir dergi, bilimsel bir dergi. Akademi dünyasıyla kurumun, sadece kurumun da değil, sektörün, medya sektörünün ilişkilerini geliştirmek. Bu ilişkileri geliştirmekten kastımız birbirinden daha çok faydalanabilir hale getirmek. Akademinin bir birikimi var. Bu birikimin yayınlanması için bir mecra gerekir. Biz bu mecrayı oluşturuyoruz. Ama o birikimden de biz hem kendimizin, TRT olarak kendimizin, kendi çalışanlarımızın ama bunun da ötesinde sektör çalışanlarının faydalanmasını amaçlıyoruz.
Yani hani biraz daha açabilir miyiz? Yani sektör çalışanları
tüm medya.
Tüm medya.
Özel medya. Çünkü biz bu dergiyi sadece kendimiz için çıkarmıyoruz. Evet. Tabii ki öncelikle kendimiz yararlanıyoruz. Her alanda olduğu gibi bizim mesleğimizin de sorunları var. Çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Çocuğa yönelik yayınlar nasıl olmalı? Burada yaptığımız hatalar ya da doğrular nelerdir, hangilerini daha çok yapmalıyız ama hangilerini daha az yapmalıyız. Bu tür sorunlu alanlarda bilgi üretiyoruz. Bilgi üretimini teşvik ediyoruz bir anlamda. O üretimden de kendimiz yararlanıyoruz. Ama aynı zamanda bu dergiyi tüm medya kuruluşlarına da göndererek, ücretsiz göndererek onların da yararlanmasını açmış oluyoruz.
Evet, bu senenin konusu vardı değil mi? Bir de evet. TRT Akademi'nin böyle bir derginin
tabii dergi bir çalışma özel, var. Evet. Yani her sayıyı özel bir başlıkla evet. çıkarıyoruz. İlk sayıda hani medya sektörünün medya deyince, radyo deyince, televizyon deyince ilk akla gelen şeylerden birisi birazcık eğlence. O yüzden ilk sayımızda eğlence endüstrisini konu almıştık. İkinci sayımızda bugün artık hem kendi başına bir yayın olgusu haline gelen ama radyo ve televizyon yayıncılığının da nihayetinde yöneldiği yer olan dijital medya. Evet. İkinci sayıda dijital medyayı konu almıştık.
Başlıklar çok önemli evet. ve çekici aslında.
Üçüncü sayımızda da şu anda bunun hazırlıkları devam ediyor. Yıl sonunda yayınlanacak. Olağanüstü dönemlerde yayıncılık.
İşte hani bu isim belirlerken 15 Temmuz'u mu düşündün?
Hayır, hani daha önce belirlemiştik.
Aklıma o gelmişti.
Daha önce belirlemiştik ama sadece 15 Temmuz değil. Tabii ki 15 Temmuz çok önemli bir unsur ama yani bu her zaman böyle medyanın belli olaylara, belli konulara, devletin özel konularına, belki de insanların özel konularına nasıl yaklaşması, yaklaşmaması, neyi ne kadar hangi duyarlılıkla vermesi ya da vermemesi gerektiği konuları hep bizim tartışmalı alanlarımızdır. Hem özel sektör medyasının, genel olarak özel sektör medyasının, TRT'nin bu konularda hep bir duyarlılığı olmuştur. Bu belki bu tartışmalı alanlar flu alanda bilgi birikimi üretmek amacıyla olağanüstü dönemlerde yayıncılık başlığını seçmiştik. Tabii ki bunda bu başlığı seçmemizdeki en önemli unsur çevremizde, dünyada pek çok olay var. Evet. Yani tartışılan konuları biliyoruz. Örneğin işte ülkemizde meydana gelen patlamalarda, o patlamalardaki fotoğrafları büyüterek vermek, olduğu gibi vermek ya da daha birazcık küçük vermek arasında ne kadar fark olduğunu hem eskiden devlet açısından hem mi? Bireyler yani, açısından ne kadar önemli olduğunu
bu konuda dünya
yaptıktan sonra tartışıyoruz biz.
Evet.
Yaptıktan sonra tartışıyoruz, evet. Eleştiriyoruz. Buradaki amaç bu konularda yapmadan önce hazırlıklı olmalıyız. Bu hazırlığı da hangi çerçevede, hangi konularda duyarlılık oluşturmalıyız. Belki buna bir hazırlık.
Evet, yani aslında şöyle bir şey, hani yayın ilkeleri diye düşündüğümüz zaman çok etik olmalı. Yani yayın ilkeleri var ve ona hani uyulması gerekiyor ama
tabii ki.
Hani gelişen ve değişen dünya diyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle galiba hızlı tüketiliyor her şey, evet. Diyorsunuz. İnternet yayıncılığı yapılıyor. Her şeye çok çabuk artık ulaşıp görebiliyorsunuz.
Tabii şey de
şimdi
çok
böyle
önemli.
Böyle olduğu zaman da hani o ilkeler de sanki bir tarafa konmuş gibi gözüküyor.
Elbette, yani bir de bu kadar gelişen, çoğalan medya içinde manipülasyonun da çok fazla olduğunu görüyoruz. Örneğin yaşadığımız, İstanbul'da yaşadığımız gezi olayları sırasında yabancı basının Türkiye'deki bu olayları ne kadar büyüterek, ne kadar kötümser bir dille verdiğini biliyoruz. Buradaki olağanüstü dönemlerdeki yayıncılıktan maksat, yani özel konularda, olağanüstü konularda duyarlı olunması, evet, gereken yani konularda ne yapmalıyız, evet, sorusuna cevap bir anlamda aramak.
Aramak, TRT Akademi dergisinde bunları, evet, olacak diyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim.
Geldiğiniz için, yaptığınız çalışmalar için de ayrıca teşekkür ederiz eğitim adına. Sağ olun.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. TRT Eğitim Dairesi Başkanı Adnan Arıkanlı stüdyo konuğumuzdu.
zihin vesaire.
Sevgili dinleyenlerimiz, Nilgün Doruk'un Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Beyin Bilimsel Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sinan Canan'la yapmış olduğu sohbeti sizlerle paylaşacağız.
Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz. Beyin Bilimsel Kurulu Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, bugün stresten konuşalım istedik. Çeşitli hastalıkların oluşmasında, tedavi sürelerinin uzamasında çok önemli bir role sahip. Tabii beyin üzerindeki etkilerinden söz edeceğiz yine. Neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz
aslında,
size.
Aslında işte hep bana diyorlar ki her şeyi hocam beyne çekiyorsun ya, bu beyin dışında konuşacak bir şey yok. Ama özellikle stres konusu olunca her şeyin kaynağı aslında beyin, oraya bakmak lazım. Özellikle stres dediğimizde bugün günlük hayattaki, şehir yaşamındaki stresten bahsediyoruz. Ama stres aslında daha...
Stres yaşamayan yok ki artık.
Tabii.
Değil mi?
Büyünden ama stres aslında küçüğüne. Daha biyolojik bir tanımı var. O bize pek uğramıyor bugünlerde. Yani biz onu çok yaşamıyoruz. Nedir o? Bir canlının beslenmesini, üremesini ya da hayatını sıkıntıya sokan durumların yarattığı reaksiyondur stres. Hı hı. Mesela doğada kapalı bir yerde kaldınız, çıkamıyorsunuz ya da besin bulamıyorsunuz, kıtlık var. Ya da ne bileyim tek başınıza kaldınız, yürüyemiyorsunuz, yalnızlık çekiyorsunuz. Bunlar hep stres kaynakları. Fakat bütün canlılarda bu stres devreleri vardır. Mesela bir aslan ceylanı kovalarken, ceylanın kaçması, aslanın da onu kovalaması için strese girmesi gerekiyor. Öfke, stres, gerginlik hissetmesi gerekiyor ki kovalasın. Fakat ceylan kaçıp kurtulursa ya da aslan ceylanı yakalayıp öldürürse stres o anda son buluyor. Hayvanlarda kronik uzun süreli stres hiç görmüyorsunuz. O tehlike geçtiği anda, açlık bastırıldığı anda, üreme gerçekleştiği anda, rahatsız bir yerden rahat bir yere geçildiği anda stres bitiyor. Ve stresler hep kısa süreli ve canlının yaşamda kalmasını destekleyen şeyler. Robert Sapolsky'nin bir kitabı var. Davranış Evrimsel Psikoloji Araştırmacısı. Zebralar Neden Ülser Olmaz kitabın başlığı. Hayvanlarda, doğal ortamdaki hayvanlarda strese bağlı hastalıklar neredeyse hiç görülmez. Çünkü bu hastalıkların hepsi kronik stres dediğimiz uzun zamana yayılmış streslerde karşımıza çıkıyor. İnsanlarda durum ne? Aynı devreler bizde de var. Tehlike altında kaldığımızda yaşamımızı kurtarmak için ya da bir yetmezlik, bir sıkıntı olduğunda onu aşmak için strese girmemiz lazım. Fakat bu devreler İşte milyonlarca yıllık canlılık sürecinde doğadaki ayarlara göre şekillendiği için bugün kendi kurguladığımız ortamda bir sorun yaşıyoruz. Bir kere trafikte sıkıştığımızda bu stres sistemi bilinçli bir sistem olmadığı için trafik sıkışıklığıyla aslan kovalaması arasındaki farkı bilmiyor. Ve yaşamsal bir tehlike olarak bedene sinyal göndermeye başlıyor. Trafik sıkışıklığında sınavınız varken, patronunuz size kızdığında, iş yerinde mobbinge maruz kaldığınızda vesaire vesaire. Hı hı. Bütün stres kaynaklarını düşünün. Doğal ortamda hayatta kalmanız için gerekli olan o şiddetli sistem buralarda sürekli devreye giriyor. Ve modern
Peki
insanın,
ne oluyor o esnada
onu anlatacağım.
Beyinde?
Modern insanın bütün hayatı aslında stres faktörleriyle dolu. Peki bunun ne zararı var? Hani hayvanın hayatta kalmasını kolaylaştırıyor da bize niye kötü etki yapıyor? Stres sırasında beynimizin özellikle alt bölümlerinde, bilincimizin ulaşmadığı yerlerde işte amigdala, hipotalamus dediğimiz yapılar var. Bu yapılar hormonal sistemimizi kontrol eder. Stresin en önemli etkilerinden biri şudur. Kanımızda adrenalin ve kortizol denen iki hormonun artmasına sebep olur. Hı hı. Adrenalin bizim gergin hissetmemizi, kaslarımıza daha çok enerji göndermemizi falan sağlayıp bizi savaş ya da kaç durumuna hazırlar. O yüzden kendimizi gergin hissederiz. Aynı zamanda kalbimizi de hızlandırır ve daha fazla kan pompalamasına sebep olur. Çok uzun süre adrenalin salgısı kalpte yorulmaya, beyin devrelerinde bu sürekli alarm durumundan dolayı yorulmaya sebep oluyor ve uzun dönemde yıkıcı etkilere sahip. Mesela kalbimiz yoruluyor artık. O dinlenme şansı bulamıyor devamlı streste. Kortizol ise beynimizden giden sinyalle ta böbrek üstü bezlerimizden salgılanan bir hormon. Kortizol bütün hayvanlarda var, stres durumunda salgılanıyor. Yaptığı işlerden bir tanesi kan şekerimizi yükseltiyor. Ki savaşacağız ya da kaçacağız ya, stresli bir durumdayız. Kaslarımıza daha çok enerji, beynimize daha çok enerji sağlayabilsin diye. Şimdi bu sürekli kan şekeri yüksekliği mesela. Uzun dönemde pankreas dediğimiz o kan şekerini düzenleyen insülin adlı hormonu salgılayan organın yorulmasına sebep oluyor. Çünkü kan şekeri arttığında İnsülin salgılanır ve kan şekeri düşürülür. Sürekli olarak insülin salgılamaya zorlanan kortizolun etkisiyle pankreas artık yorulmaya başlıyor ve zaman içerisinde şeker hastalığı dediğimiz durumun tetikleyicisi bir hal ortaya çıkıyor. Pankreastaki o işte beta hücreleri dediğimiz insülin salgılayan hücreler ölmeye başlıyorlar yorgunluktan. Daha da fenası, kortizol uzun süre yüksek kaldığında, kortizol aynı zamanda gider beynimizi de etkiler bizim. İşte bu hafızamızı coşturmak, çözüm bulma yeteneklerimizi arttırmak için. Fakat uzun süre kortizol olursa beynimizin özellikle hafızayla ilgili bölgeleri küçülmeye başlıyor. Beyin dokumuzda yıkıcı etkileri var. Ve mesela Alzheimer vesaire gibi hastalıkların ön hazırlığında kortizolün rolünün çok büyük olduğu düşünülüyor. Bu iki hormona sadece baktığınızda, ki daha yüzlerce faktör var, onlara hiç girmeyelim. Bu iki hormona baktığınızda uzun süreli stres, dedim ya trafik stresini aslan kovalamasından evet, ayırt edemiyoruz, ölümcül düzeyde bu hormonların yüksek kalmasına sebep oluyor.
Yani kalıcı bir hasara da yol açabilir.
Genellikle kalıcı hasara yol açıyor. Hı hı. Şimdi belki 100 bin sene sonra, 1 milyon sene sonra insan türü böyle bir şeye adapte olabilir eğer hala hayatta kalırsa. Evet. Ama şu anda erken işte kalp krizlerinin, çok yaygınlaşan şeker hastalığının, Alzheimer, Parkinson gibi efendim yıkıcı sinir hastalıklarının birçoğunun arka planında bu yoğun stres artı kötü beslenme, işte endüstriyel beslenme, kötü yaşam şartları falan geliyor. Şimdi bu paketin içerisinde stres çok önemli. Peki iyi, bunu anladık da bunun bize faydası ne? Doğal ayarlarınızı biliyorsanız, bugün o ayarların nasıl kötü bir durumda kaldığını biliyorsanız çözüm kendiliğinden ortaya çıkıyor.
Yani yönetilebilir.
Yönetilebilir stres, tabii ki. Daha önceki programlarımızda da sizle kısmen konuşmuştuk. Bu stres yaratıcı etkenleri hayatımızda minimuma indirip stresi dizginleme yöntemlerini öğrenmek. Peki, meditasyon eğitimi bunun çok temel bir becerisini kazandırır. Eğer internetten bakacak olurlarsa mesela meditasyon eğitimi sürekli nefes kontrolüyle başlar. İnsanların nefesine odaklandırmaya çalışır. Bunun da sebebi şu. Bizim duygusal zihnimiz, şöyle düşünün. İçeride bir tane maymun var. Böyle en iyi anlatma yöntemi bu. İçeride bir maymun var. Maymunlar bilirsiniz boş duramazlar. Sürekli bir şeylerle uğraşmaları lazım. İşte gider orayı kurcalar, burayı kurcalar, yem bulur ya da gider dişiye kuru yapar. Yani devamlı bir hareket halindedir. Bizim içerideki bu maymunsu duygusal beynimiz de öyle. Habire bir şeyler yapmaya çalışıyor. Siz nefesinize konsantre olduğunuz zaman diyor ki, hah, uğraşacak bir şey buldum. Ben nefese konsantre olayım. Dolayısıyla duygusal beyninizin geçici bir süre, tabii bunda ustalaştıkça bu oluyor. Hı hı. Geçici bir süre bu ritmik hadiseye odaklanmasını sağlıyorsunuz. Nefesin bir başka özelliği daha var. Sizin kanınızdaki oksijen ve karbondioksit düzeyini ayarladığı için ağır ağır nefes aldığınızda bu kimyasal sinyaller beyninize sükunet sinyali olarak gidiyor. Yani nefesinizi yavaşlattığınızda geri bildirim mekanizması diyor ki, nefes yavaş, ritmik. Dolayısıyla sakin olayım ben bari. Hani stres yaratan bir durum yok. Beyne böyle tersten bir sinyal göndermiş oluyorsunuz. Bunların hepsini aldığınızda 3 günlük meditasyon deneyiminden sonra kandaki kortizol ve adrenalin düzeylerinin belirgin oranda düştüğünü görebiliyoruz. Çok belirgin olarak düşüyor. Ve özellikle gün içerisinde mesela kortizol hormonu bir dalgalanma yapar. Özellikle sabah saatlerinde yükselir, saat 6 civarında. Çünkü o saatlerde uyanmamız gerekmektedir. Uyanmak ufak bir stres olduğundan onunla baş edelim diye kortizol hafif yükselir. Sonra hemen düşer. Ama şehirli insanın büyük bir çoğunluğunda düşmüyor kortizol. Hafif bir düşüp tekrar gün boyunca yükselmeye ve akşam pik yapmaya başlıyor tekrar. Yükselmeye başlıyor. Bu uzun dönemde çok zararlı etkileri olan bir şey. Strese bağlı. Meditasyon bunu tekrar eski haline döndürüyor. Sabah pikiniz oluyor.
Onun için sabah uyandığımızda
o baskılamayı öğretmemiz gerekiyor. Evet. Hani öğrenmek çok iyi gelir. Sadece meditasyon olarak düşünmeyin. En azından kendinize 5 dakika ayırıp sakinleşme yönünde bir çalışma yapmanız bile. Hani metodik olarak meditasyon yapmanıza gerek yok. Kendinize yapacağınız en iyi tıbbi ilk yardım bulacak. Çünkü bu dönemde özellikle bakın, öğrenciyse bizi dinleyenler, yoğun bir iş hayatı varsa, hem çalışıyor hem çocuk yetiştiriyor bir anneyse, efendim trafikte araç kullanmak zorundaysa her gün, büyük şehirde Ankara, İstanbul, İzmir yaşıyorsa, kesinlikle hayatında ayrılmaz bir parçaya dönüştürmeli stres kontrolünü. Aksi takdirde ileriki yaşlarda insüline bağımlı, bir sürü ilaca bağımlı bir hayat sürmek zorunda kalacak. Daha da fenası, ben esas beni ilgilendiren kısmını söyleyeyim. Hani dinleyicilerimiz belki biraz beni vahşi bulabilirler ama kişisel sağlık benim için çok önemli değil. Hani hepimiz öleceğiz sonuçta, fakat düşük hayat kalitesi bir sonraki nesle yansıyor. Ve biz maalesef onların da daha stresle karşılaşmadan stresle yüklenmelerine sebep oluyoruz. Bizim stresimizi çocuklar alıyorlar. Çünkü çocuklar sözle öğrenmezler, aynalama yöntemiyle öğrenirler. Hı hı. Biz nasıl yaşıyorsak yaşamlarımızı aynen onlara transfer ediyoruz. Nesiller boyunca ilerleyen bir lanet dalgası gibi bu maalesef yayılıyor.
Evet. Onun için kendi stresimizi azaltmalıyız ki
hani hayvanlarda yapılan bir çalışma söyleyeyim kısaca. Mesela bazı fare tipleri yavrularını çok yalar ve okşarlar. Bazı fare tipleri de beyinlerindeki bir sorundan dolayı mesela yavrularıyla çok ilgilenmezler. Bu yavrular takip ediyorsunuz annelerinin ilgilenmediği yavrular yavrularına az ilgi gösteriyorlar. Yani bu böyle nesiller boyu gidiyor. Bunun genetik olduğu düşünülüyordu. Sonra yeni doğan yavrular değiştirildi. İyi bakan annenin yavruları kötü bakana, kötü bakanınki iyi bakana verildi, değiştirildi. Kötü bakan annenin yavruları o anneden bakım aldıktan sonra yavrularına iyi baktılar. Ve onlar da yavrularına iyi baktılar. Yavruya iyi bakmak ne değiştiriyor? İyi bakılan yavruların daha iyi kilo aldığı, daha uzun yaşadığı ve strese daha dayanıklı olduğunu görüyorsunuz. Kesinlikle daha sağlıklı oluyorlar. Ve bu genetik olarak kodlanmış bir şey değil. Bizim öğrettiğimiz, aktardığımız bir şey. Farelerde bile böyleyken insanlarda öğrenme kısmı çok daha yoğun. Genetik etkiler ihmal edilebilecek kadar az. Biz bugün işte diyelim genç küçük çocuklarımız varsa karar değiştirdik ve onlara stressiz bir yaşam inşa etmeye çalışıyoruz. Çok büyük değişimler yaratabiliriz. Ufak oynamalarla. Sadece hayat tarzımızda minik minik değişiklikler. Biyolojik saatimizi öğrenelim. Beynimizin neden strese girdiğini öğrenelim. Fabrika ayarlarımızı öğrenelim. Çok hareket etmemiz, az kalori almamız gerektiğini anlayalım. Böyle bir hayat kurduğumuz zaman aslında bir sonraki nesli kurtarmış olacağız.
Evet, o zaman bunları öğrenmenin yollarından hep daha önceki bölümlerimizde konuşarak geldik bizi kaçıran, dinleyemeyen dinleyicilerimiz olmuştur. İsterseniz kısa kısa
hemen özetleyelim. Fabrika lütfen. Ayarı öğrenmesi çok basit bir şeydir. Bu kısa programlara sığdıramadığımız kısmını mesela mbeyin.com.tr sitesine girerek oradaki makalelerden de arkadaşlar takip edebilirler. Ben de işte kitaplarda falan elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum ama formül basit. İşte 1 milyon sene önceki, 500 bin sene önceki, 50 bin sene önceki insanı düşünelim. Sürekli hareket etmek zorundaydı. Hareket etmek derken ağır spor yapmayı kastetmiyorum. Yürümek zorundaydı. Av ve yiyecek bulmak zorundaydı. Demek ki hareket etmemiz lazım. Çünkü ayarlarımız buna uygun. Bol ve çeşitli besinle besleniyordu. Tek tip besinle beslenmiyordu. Ve tabiatta ekmek, pasta, şeker gibi şeyleri bulması mümkün değildi. Bol yağlı, bitkisel yağlı gıdalar tüketiyordu ve bedeni buna göre ayarlı. Dolayısıyla artık diyetimizin nasıl olması gerektiği çok açık.
Evet.
Hani salam sucukları göçüttürmeden önce bunu bir düşünmek lazım ya da bol bol şeker yemeden önce. Bunları ne kadar azaltırsak o kadar faydalı. Ve stres anlıktı. Avlanırken ya da zor bir durumda kaldığında strese giriyordu. Evine, mağarasına ne bileyim nerede kalıyorsa o zaman kulübesine döndüğünde son derece sakin, rahat bir şekilde kafasını yastığa koyup uyuyordu. Çünkü ne çek senet sorunu vardı, ne terfi sorunu vardı. Böyle sorunlar yaşamıyordu. Şimdi tabii ki modern hayatta bunların hepsini atamayız. Ne kadarını atabilirsek o kadar sağlıklı olacağız. Tıbben ömrü uzattığı bilinen birkaç şey var. Bunların bir numaralısı belli bir yaştan sonra özellikle 40'lı yaşlardan sonra kalori alımını azaltmak. Az yerseniz uzun yaşıyorsunuz. Bu net. Bunu çok iyi biliyoruz. Her gün ya da haftanın iki günde bir hafta içinde terleyecek kadar fiziksel aktivite bulunuyorsanız uzun yaşıyorsunuz. Ve aşıksanız, kalabalık bir ortamdaysanız, insanlardan destek görüyorsanız kesinlikle uzun yaşıyorsunuz. İnsan organizması sosyal, çok hareket eden, az yiyen, keyif ve zevkle yaşayan, mutlu olmak için programlanmış bir organizma. Buna uygun yaşarsak yırttık. Yani temel olarak ben formülün bu olduğunu söyleyebilirim.
Evet, stresi azaltmak elimizde aslında. Aynen. İmkanlarımız var. Geçmişe bakarak bunu uygularsak günümüze yine o stresten uzaklaşabiliriz.
Zaten bakın bizim zihnimizin sorunu, esas demin onu diyecektim unutmuşum, bir cümleyle ifade edeyim. Bizim zihnimiz bir türlü şu anda kalamıyor. İşte meditasyon falan tavsiye etmemizin sebebi o. Ya ileriden endişe ediyor ya geçmişten pişmanlık falan duyuyor. Aslında ikisi de bizim elimizde değil, gereksiz stres kaynakları. En fazla stres kaynağı bu zihnimizin zamansal uçuşmalarından geliyor. Şu ana konsantre olmak mesela ölüm korkusunun en iyi çaresidir. Çünkü şu anda yaşıyorsanız ölüm korkusu çekmezsiniz. Ama ileriyi düşünüyorsanız ölüm korkusu çekmeye başlarsınız mesela. Şu ana konsantre olduğunuzda geçmiş o hatalarınızdan sıkıntı duymaz, onun salgılattığı kortizolü azaltmış olursunuz. Şu anı yaşamayı öğrenmemiz lazım. Evet. Şu anı bırakıp hep gelecek endişesi ya da geçmiş derdiyle uğraşmaya başladığımızda patolojiler, rahatsızlıklara anı varan
yaşamak,
süreçler.
Hatta çıkıyor. Duygularımızla tabii yaşamak, mantığı
en büyük ses
bir kenara
biri
bırakıp belki de. Aynen. Peki tüm bunları gerçekleştiremediğimiz durumlarda beyne nasıl zarar veriyor?
Biraz önce söyledim, hormonal sistemler. Mesela uyku uyanıklık döngüsünün bozulması depresyonda çok karakteristik bir şey. Sabah sürünerek yataktan kalkıp gece uyuyamayan insanları çok görüyorsunuz etrafınızda. Bu derecesine göre minor major depresyonlarda temelde gördüğümüz bir şey. Uyku beyninizin temizlendiği bir zaman dilimidir. Gün içinde uyanıkken beyin kendi kendisini temizleyemiyor. Böyle bir yeteneği yok. Yatağa girdiğinizde özellikle makul bir saatte işte şu anda 11-12 gibi uykuya dalmış olduğunuzda eğer mümkünse beyniniz bildiğimiz anlamda adeta hortumla yıkanıyor. Yani suyla yıkanıyor beyniniz.
Evet.
Artıklar beyninizden ancak bu şekilde uzaklaştırılabiliyor. Çünkü bütün vücudumuzda olan ve vücudu temizleyen lenf sistemi diye bir şey beyinde yok. Beynin özel bir temizleme sistemi
Peki,
var.
Peki uyandığımızda çalışıyor. Kaldığımız yerden devam mı ediyoruz?
Tabii tabii. Temizliğe mi yoksa kaldığımız yerden hayata mı?
Hayata. Evet.
Tabii ki yani uyku
o anda temizledik ama sabah uyandığımızda tabii aynı stresle
Bilgileri
devam ediyoruz.
Bilgileri kastetmiyorum. Artıklar mesela metabolik artıklar var beyinde çalışırken evet, çöpler
tamam
üretiliyor.
Hı hı.
O çöpleri diğer dokular kaldırabilirken beyin kaldıramıyor. Hı. Şimdi stres uykuyu vuruyorsa, uyku bozuluyorsa beyin temizlenemiyor demektir. Bugün sinirsel yıkıcı hastalıklar, Alzheimer başta olmak üzere birçok hastalığın temelinde böyle bir sorun olduğu da düşünülüyor. Uyku bozuklukları, daha doğrusu ritmik bozukluklar diyelim. Gece 3'e kadar televizyon, bilgisayar falan gibi, izlemek gibi.
Evet.
Bunlar beynimizde gece salınması gereken mesela melatonin gibi hormonların salınmamasına, beynin temizlenememesine.
Çünkü beyin hep yorgun.
Tabii ki. Buna sebep olarak yavaş yavaş onun kapasitesini kaybetmesine sebep oluyor. Ve biyolojik ortamda şöyle bir genel kural var. Bunu birçok canlıda, insanda da görebilirsiniz. Kullanılmadıkça ortamdan çekilir. Atrofi olmak denir buna biyolojide. Mesela kaslara giden sinirleri kesin. Mesela kaza sonucu kesildiğinde kaslar kaybolup kaslıktan çıkarlar. Mesela bağ dokuya dönüşürler. Dumura uğrarlar yani kaybolurlar.
Evet.
Beyin de böyledir. Doğru kullanılmadığı zaman sahneden çekilir. Yavaş yavaş ufalır, dejenere olur ve ortadan kalkar. Dolayısıyla hani kullandıkça gelişir. İşleyen demir hakikaten ışıldar. Bizim beynimizde, kaslarımızda, karaciğerimiz, böbreğimiz, her şeyimiz öyle. Doğru kullanıldığı zaman daha iyi performans gösteren bir bedenimiz var. İşte doğru kullanmakta diyorum. Çok uzun konuşulabilir ama formül çok 3-5 maddedir. Fabrika ayarlarını öğrenelim.
Evet.
Bu çok da bence en iyi tahsil, onu söyleyeyim. Yani en faydalı tahsil budur.
Evet, hayatımız boyunca alabileceğimiz en önemli tahsil diyorsunuz. Yaşadığımız bu stresli ortamda. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sinan Canan. Yine çok keyifli bir sohbetti. Haftaya yine birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteydik. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Evet, bugünlük de bu kadar diyoruz. Biz yarın 15 haberleri sonrasında yine sizlerle olacağız. Görüşünce. Hayatın sesleri.